Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize Meral Akşener'in kurduğu partiyle, İyi Parti ile başlayalım.
Evet, çok uzun süredir bekleniyordu zaten. Toplumda da bir merak uyandırdığı kesin. Çünkü Meral Akşener'in konuşmaları da dikkatle takip ediliyordu. Hatırlayacaksınız, MHP içinde bir olağanüstü kurultay talebi vardı. Meral Akşener liderlikteki muhalefetin başka genel başkan adayları da vardı. Orada o genel olağanüstü kurultay taleplerine olumlu yanıt verilmedi. İmzalar toplandı, büyük nümayişler düzenlendi. Hatta olağanüstü kurultay genel merkezin izni dışında gerçekleştirildi ama hep bir mahkeme engeli geldi. Sonunda da o kurultaya dahil olan herkes ihraç edildi Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Onun üzerine yeni parti gündeme gelmişti. Şimdi o beklenen parti kuruldu. Öncelikle partinin ismi İyi Parti. İyi Parti'yi beğenen var, beğenmeyen var, eleştiren var, basit diyen var, çok akılda kalır diyen var. Farklı tartışmalara neden oldu ama dikkat çekti, onu söyleyebiliriz. Amblemi de bir güneş amblemi. FETÖ örgütünün maklube diye onların simgesi olan bir yiyecek var. O yiyeceğe benzetenler oldu. Zaten FETÖ'cü suçlamasını kuruluşundan sonraki gün çıkan gazetelerde boy boy gördük. Yani FETÖ'cüler parti kurdu biçiminde Meral Akşener'e bir yaklaşım var. Hükümetten resmi olarak bir değerlendirme yapılmadı. Muhalefet başarılar diledi Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten ilk milletvekili transferini de Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaptı. Aytun Çıray o yeni kurulacak partiye geçti. CHP muhafazakarlara mesaj verebilmek için merkez sağdan adaylar göstermişti bir önceki seçimde. Onlardan birisiydi Aytun Çıray. Meral Akşener'in partisine geçti. Burada başarılı olacağıma inanıyorum diyerek. Meral Akşener kuruluşunda açıklama yaptı. Cesaret gerekli dedi. Türkiye'nin birleştirilmesi lazım dedi. Türkiye'de adaletin yok olduğunu, bir çöküşe doğru ilerlediğini, eğitimde çok büyük sorunlar yaşandığını ve bütün bunları çözmek için iktidara talip olduğunu aktardı. Ama tabii çok kritik bir şey var. İktidara geldikten sonra, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Meral Akşener girecek bu partinin lideri olarak. Eğer Cumhurbaşkanı seçilirse bu sistemle devam mı edecek? Yoksa eleştirdiği bu sistemden vazgeçip parlamenter sisteme mi dönecek? Bu konudaki açıklamaları da netti. Cumhurbaşkanı seçilirsem eğer parlamenter sistemi etkin kılmak için bir yıl içinde bir anayasa değişikliği yapacağım dedi Meral Akşener. 200 civarında bir kurucular kurulunun bu toplantıda hazır bulunduğunu söyleyelim. Genel İdare Kurulu oluşturuldu. Yani partinin yetkili organı olarak. O da merkez sağdan kalma bir alışkanlıktır. Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi'nde Genel İdare Kurulu gibi bir organ vardı. Diğer partilerde farklı organlar varken. O da ben merkez sağdayım mesajı vermek için bir işaret olarak algılandı. Eski Anavatan Partisi'nden, Doğru Yol Partisi'nden bir takım siyasetçiler bu girişimin içinde, bazı gazeteciler bu girişimin içinde. Kimine göre kurucular kurulunda ortaya çıkan isimler, onlar da merak ediyordu. Eski askerler de var. Balyozan Ergenekon'dan mağdur olmuş askerler. Kimilerine göre çok parlak bir ekiple ortaya çıkmış değil. Ama özellikle Meral Akşener taraftarları ekonomide önemli isimlerin olduğunu, diplomaside eski emekli büyükelçilerin olduğunu, siyasette asker emeklileriyle güvenlikte Meral Akşener'in danışabileceği ve eğer iktidara gelirse Türkiye'yi yönetebileceği önemli karakterlerin parti içinde yer aldığını söylüyorlar. Bundan sonra ne olacak, nasıl devam edecek? Akşener'in hep merak ediliyordu işte hem partisi hem alemi hem programı. Artık ortaya çıktı. Bundan sonra biraz arazide görülecek. Çünkü anket firmaları da parti kurulmadan önce bir ölçüm yapamıyorlardı. Yalnız verdikleri bilgilerden, sahadan aldıkları izlenimleri aktarırlarken parti olmadığı için bir oran söyleyemeyiz. Ancak yaklaşık Türkiye'deki seçmenin %20'si gibi bir kesim Meral Akşener'e sempatiyle bakıyor. Bu bilgiyi verebiliriz diyorlardı. Farklı anket şirketleri benzer ölçümler yapmışlardı. Şimdi arazideki performans bu %20'nin seçmene oy olarak yansıyıp yansımayacağını gösterecek. Bu sempatinin sürüp sürmeyeceğini gösterecek. Kritik bazı konular var, bazı sorunlar var. Bu sorunlardaki yaklaşımlarını daha net bir biçimde ortaya koyacak. Bir muhalefet partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 5 milletvekiliyle temsil edilecek. MHP'den ayrılan 4 ve CHP'den ayrılan Aytun Çıray ile birlikte. Bu sayı artar mı? Ona ilişkin de bir beklenti yok aslında. Çünkü Meral Akşener transferlerle bir yere gitmeyi planlamıyoruz. Ama partimizin kapısı herkese açık demişti. İlkelerimizi kabul eden. Orada belki bir iki milletvekilinin daha transferi söz konusu olabilir. Bir de bilgi vereyim. Eğer mecliste grup kuracaksa 20 milletvekiline ihtiyaç var. Şu anda o sayıdan çok uzakta Meral Akşener.
Bu hafta mahkemeler haftasıydı ve bir takım tahliyeler oldu. Büyükada'daki insan hakları savunucularının tahliyesi ve gazetecilerin tahliyesi. Onları genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Almanya ile Türkiye'nin arasında krize dönen meseleydi. Büyükada davası, soruşturması daha doğrusu soruşturma sırasında bir Alman vatandaşı da o soruşturmaya dahil edilmişti. 10 kişi yargılanıyordu. İddianame merakla bekleniyordu. İddianame ortaya çıktı. Hukukçuların birçoğu o iddianamenin temelsiz olduğunu söylediler. Hatırlayacaksınız belki Cumhurbaşkanı Erdoğan da ajan faaliyetlerinin ortaya çıktığını söyleyerek bu soruşturma sırasında bu davaya bakışını ortaya koymuştu. Ajanlıkla suçlanmıştı. Büyükada'da insan hakları savunucuları toplantı yaparlarken toplantıları basılmış ve gözaltına almışlardı. Ancak iddianamede ajanlıkla suçlanmadılar. Aslında somut bir suçlama da söz konusu değildi. Bir bölümü için FETÖ'yü desteklemekle suçlandılar. Bir bölümü PKK'yı, bir bölümü DHKPC'yi. İlk ortaya çıktığında Türkiye'yi bölen bir haritanın da ele geçirildiği söylenmişti. Özellikle hükümete yakın medyada ajanların yaptığı toplantı basıldı. Orada Türkiye'yi bölen harita ele geçirildi biçiminde değerlendirilmişti. O haritanın hikayesi de ortaya çıktı. İşte stresten kurtulma toplantısında yapılmış bir harita. Bazı yerlerde yeşile yönelik sıkıntılar ortaya çıkmış Türkiye'nin bazı bölgelerinde. Onu ortaya koymuş o haritayı çizen. Bazı yerlerinde işte Türkiye'deki çatışmalardan bahsetmiş. Onu bir bölünmüşlük olarak algılayıp öyle lanse edilmişti. Onun öyle olmadığı da ortaya çıktı. Zaten iddianamede de böyle bir suçlama olmadığı görüldü. Bir takım Baylok kullanıcılarıyla bağlantılı olduğu iddiası söz konusuydu. Onların Baylok kullanıp kullanmadığını biz bilemeyiz diye kendilerini savundular. Türkiye'de hiçbir vakfın, hiçbir yabancı kuruluşun eğer bu davada tutuklamalar devam ederse açık veya kapalı toplantı yapma ihtimalinin olmadığını sanıklar dile getirdiler. Mağduriyetlerini aktardılar. Akşam sanıklardan 7'si için tahliye kararını savcı talep etti. Hakim ise 8'i için de tahliye kararı verdi. Böylece Almanya'da krize dönen o Alman vatandaşının da tahliyesi gerçekleşmiş oldu. Ve Almanya'ya dönebilecek. O krizin bir etkisi midir bu tahliyeler yoksa yargının kendi içinde aldığı bir karar mıdır? O konuda da tartışmanın devam ettiğini söyleyelim. Diğer taraftan FETÖ'nün medya yapılanması üzerinden bir dava devam ediyordu. O davada da simge isimler Murat Aksoy ve Atilla Taş'tı. Onların da duruşması görüldü. O duruşmada tahliye beklentisi vardı. O beklenti gerçekleşti. Murat Aksoy ve Atilla Taş tahliye edildiler. Yani bu hafta davalar haftasıydı. Zaten bir süredir ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü üzerinden tartışmalar devam ediyor malumunuz Türkiye'de. Biz de buradan aktarmaya çalışıyoruz. Onlardan simgesel olarak iki önemli davada ard arda gelen tahliyelerde biraz rahatlamış göründü. En azından verilen mesajlarda onu görebiliyoruz. Önümüzdeki haftada Cumhuriyet Gazetesi'nin davası var. Üçüncü duruşması olacak ve orada da tutuklu gazeteciler var. Onlara ilişkin de tahliye beklentilerinin devam ettiğini ve bu yönde kampanyaların sürdüğünü söyleyelim Türkiye'de.
Son olarak Yavuz Bey, Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti konusundaki izlenimlerinizi almak istiyorum.
Önemli tabii gelişmeler var Irak'ta. Türkiye'nin değiştirdiği bir pozisyon var. Eskiden Barzani ile birlikte hareket ediyordu. Bu referandum, bağımsızlık referandumuyla tümüyle Barzani'yi karşısına aldı. Türkiye'nin Irak'a açılan kapılarında merkezi hükümetin kontrolü için Bağdat'la birlikte hareket etmeye başladı. Bağdat'a bağlı güçler 2003 yılındaki o bölgesel yönetimin sınırlarına çekilmesi için ciddi bir askeri operasyon başlattı. Kerkük'te başladı ve aşağı doğru Musul'dan devam ederek iniyor Türkiye sınırlarına kadar. O operasyon sırasında Bağdat'la Ankara arasındaki ticaret yollarının açılması da planlanıyor. Buna ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor zaten. Haritaya baktığınızda o da görülüyor. Yani Türkiye artık Bağdat'la çalışacağım diyor ve Irak merkezi hükümetinin dışında bir otoriteyi bölgede kabul etmeyeceğim diyor. Bunun mesajını verirken İbadi Ankara'ya geldi. İbadi'nin ismi önemli çünkü bundan kısa bir süre önce Ankara ile Bağdat arasında Musul operasyonu öncesinde Başika kampı nedeniyle büyük bir kriz yaşanmıştı. Karşılıklı olarak liderler atışmışlardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan benim kıratımda değil, haddim değil bunları söylemek diye biraz da diplomasinin dışına çıkarak İbadi'ye yönelik eleştirilerini aktarmıştı. Başika'da Türk askeri istemiyoruz dediği için ve Başika'daki Türk askeri kampı şu anda orada duruyor. İbadi de Ankara'ya geldi. Irak toprakları içinde PKK ile mücadelenin önemli bir yer tuttuğunu anlıyoruz bu görüşmelerde. Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı, çünkü Irak'ta çok ciddi bir askeri varlığı var. Türkiye'nin hem Başıka'da hem de bölgesel Kürt yönetimi sınırları içerisinde o askerlerin güvenliği ve bundan sonraki çalışmaların da ele alındığı anlaşılıyor. İbadi'nin verdiği bir mesaj dikkat çekiciydi. Irak topraklarında merkezi hükümetin yetkilendirdiği gruplar dışında kimsenin silahla gezmesini istemiyoruz. Ayrıca iç işlerine karışan bir politikayı da tasvip etmiyoruz biçiminde. Üstü kapalı olarak Irak'taki Türk askeri varlığından rahatsızlığını dile getirmiş oldu. Ama Barzani'nin ortaya çıkarttığı bu bağımsızlık referandumunun diğer sorunları kenara ittiği ve onun üzerinden bir motivasyonla bir işbirliğinin ortaya çıktığını görebiliriz. Barzani ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra muhtemelen Bağdat, Ankara, Irak topraklarındaki Türk askeri varlığı ve PKK'nın oradaki varlığı üzerinde görüşmelerini devam ettirecekler. Barzani kısmına gelince hem İran, hem Irak, hem Türkiye'den bu kadar sert tepki ve ard arda alınan önlemler üzerine Barzani'nin de referandumu askıya aldığına ilişkin bir açıklamasına şahit olduk. Aslında bunu daha önce birçok kez hem Tahran'dan hem Ankara'dan çağrılarla dile getirmişti ama Barzani reddediyordu. Bu reddetmesi çok uzun sürmedi. Alınan tedbirlerin sonuç verdiğini görüyoruz. Hem Irak ordusunun ilerleyişini durdurabilmek hem Türkiye'nin İran'ın yaptırımlarına son verebilmek için Barzani böyle bir adım attı. Ancak Ankara merkezi hükümetle ilişkilerini devam ettirecek ve onlar yeter deyinceye kadar o süreç hem askeri operasyonlar hem müeyyideler devam edecek. Bu arada Kuzey Irak'taki bu bölgesel yönetiminde ikiye bölünmesi gibi bir tehlikenin veya onlar açısından tehlikenin ortaya çıktığını da belirtmemiz lazım. Bir tarafta Talabani, bir tarafta Barzani bu gerilim üzerine bölgedeki iki güçlü partinin birbirinden farklı hareket ettikleri, Erbil ile Süleymaniye'nin politikalarının ayrıştığı, önümüzdeki dönemde anayasada bir değişiklikle konfederal bir yapıya geçilmesinin söz konusu olduğu ve burada iki Kürt bölgesinin de oluşması, yani Kürtlerin o birlikte görüntülerinin artık ikiye ayrılmış bir biçimde devam edebileceğine ilişkin senaryolarında çok sık konuşulduğu, Türkiye'nin de buna sıcak baktığı söylenebilir.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.